Ayrım 32.
Bay Madeleine bütün bunların hepsi iyi dedi. Onu yanlış düşüncesinden uyarmadığınız için iyi etmişsiniz. Evet ama dedi hemşire, sayın başkan, şimdi sizi görüp de çocuğunu göremeyince ona ne diyeceğiz? Bay Madeleine bir süre dalgın kaldı, sonra Tanrı bize doğru yolu gösterir dedi. Hemşire alçak sesle, ama bu arada ona yalan söyleyemeyiz diye mırıldandı. Odanın içi gün ışığıyla dolmuştu. Işık Bay Madeleine'in yüzünü karşıdan aydınlatıyordu. Tesadüfen hemşire bakışlarını yukarı doğru kaldırdı. Aman yarabbi beyefendi diye haykırdı. Başınıza ne geldi kuzum sizin? Saçlarınız bembeyaz. Beyaz mı? Semplis hemşirenin aynası yoktu. Bir alet çantasını karıştırdı. Bir hastanın öldüğünü, artık soluk almadığını anlamak için revir doktorunun kullandığı küçük aynayı çıkardı. Bay Madeleine aynayı aldı, dikkatle saçlarını gözden geçirdi. Bak hele dedi. Bunu pek ilgisizlikle, sanki başka bir şey düşünüyormuş gibi söylemişti. Rahibe bütün bunlarda anlaşılmaz bir bilinmezlik sezmişti, donar gibi oldu. Başkan, onu görebilir miyim diye sordu. Hemşire, sayın başkan, onun çocuğunu getirtmeyecekler mi dedi. Bunu sormaya en sonunda cesaret etmişti. Elbette getireceğim ama en aşağı 2-3 gün ister. Hemşire çekinerek, o vakte kadar sizi görmezse döndüğünüzün farkına varmaz dedi. Onu sabırla bekletmek kolay olur o zaman. Çocuk gelince de pek tabii olarak, sayın başkan da çocukla birlikte döndü sanır, yalan söylemeye lüzum kalmaz. Bay Madeleine birkaç dakika düşünür gibi durdu, sonra o sakin ağırbaşlı haliyle, hayır hemşire hanım, onu görmem gerek, belki de acelem var dedi. Rahibe belediye başkanının sözlerine karanlık, garip bir anlam veren bu belki sözünü fark etmemiş göründü. Bakışlarını yere indirerek saygılı bir sesle, öyleyse dedi, dinleniyor ama sayın başkan içeri girebilirler. Bay Madeleine iyi kapanmayan bir kapı üzerine bir iki fikir yürüttü. Bu kapının gürültüsü hastayı uyandırabilirmiş. Sonra Fantin'in odasına girdi, yatağa yaklaştı, perdeleri araladı. Kadın uyuyordu. Soluğu göğsünden bu hastalıklara özel hırıltıyla uyuyan hasta yavrusunun yanında gece beklerken zavallı anaları son derece üzen o acıklı gürültüyle çıkıyordu. Ama bu üzücü soluk alış yüzüne yayılan o sözle anlatılamaz garip sükûnu pek belli belirsiz bozuyordu. Bu sükûnet uykusunda onu değiştiriyordu. Solukluğu beyazlık haline gelmişti. Yanakları kıpkırmızıydı. Kızlığından, gençliğinden kalmış tek güzellik olan uzun sarı kirpikleri kapalı inik olduğu halde titreşiyordu. Bütün varlığı açılmaya, onu alıp götürmeye hazırlanan bir kanaat yayılması gibi titriyordu. Ürperdiği seziliyordu ama görülmüyordu. Onu böyle görünce son derece umutsuz bir hasta olduğuna hiç de inanılmazdı. Ölecek birinden çok uçmaya hazırlanan bir kimseyi andırıyordu. Bir el uzanıp da çiçeği koparacağı zaman dal ürperir. Hem kaçınır hem de kendini verir gibidir. Ölümün esrarlı parmaklarının ruhu dalından koparacağı an geldiğinde insan vücudunun da bu titreyişe benzer bir hali vardır. Bay Madeleine bir süre yatağın yanında sessiz kaldı. 2 ay önce buraya gelip de ilk defa hastayı gördüğü zamanki gibi sırasıyla bir hastaya bir de duvardaki haça bakıyordu. Şimdi gene ikisi burada aynı durumda duruyorlardı. Kadın uyuyor, o dua ediyordu. Yalnız şimdi aradan geçen 2 aydan beri kadının saçları ağarmış, adamınkilerse bembeyaz olmuştu. Hemşire onunla gelmemişti. Bay Madeleine yatağın yanında ayakta duruyordu. Parmağı dudaklarındaydı, sanki odada susturulması gereken birisi varmış gibi. Kadın gözlerini açtı, onu gördü, gülümseyerek gayet sakin sordu. Hani Cosette? 2. Fantin mutlu. Ne bir hayret davranışında ne de bir sevinç atılışında bulunmadı. Zaten kendisi baştan ayağa mutluluktu. Bu sade hani Cosette sorusu öyle derin bir inanışla, öyle bir güvenle, kaygıdan, kuşkudan öylesine uzak bir şekilde soruldu ki adam söyleyecek bir söz bulamadı. Fantin, sizin burada olduğunuzu biliyordum dedi. Uyuyordum ama sizi görüyordum. Uzun zamandan beri sizi görüyorum. Bütün gece gözlerimle sizi takip ettim. Bir zafer içindeydiniz, çevrenizde çeşit çeşit melek yüzleri gibi yüzler vardı. Adam bakışlarını haça doğru kaldırdı. Kadın, ama diye devam etti. Kozet nerede kuzum, söyler misiniz? Uyandığım zaman onu karşımda bulabilmem için neden yatağımın üstüne oturtmadınız? Bay Madeleine buna aceleyle, düşünmeden bir karşılık verdi ama sonradan bunu hiç hatırlayamadı. Neyse ki çağrılan hekim gelmişti, onun imdadına koştu. Evladım dedi, sakin ol, çocuğun burada. Fanti'nin gözleri ışıklandı, bütün yüzünü aydınlattı. Ancak duada görülen, o hem en şiddetli hem en yumuşak bir ifadeyle ellerini kavuşturdu. Ah diye haykırdı, getirin onu bana. Analığın dokunaklı hayali. Onun için Kozet hala kucakta taşınan küçük bir çocuktu. Hekim, daha olmaz dedi. Bu sırada olmaz. Biraz daha ateşin var. Çocuğunu görmek seni heyecanlandırır, hasta eder. Önce senin iyileşmen gerek. Fantin şiddetle onun sözünü kesti. Ama ben iyileştim. İyileştim diyorum size. Ne eşek şey bu hekim? Aa yok, çocuğumu görmek istiyorum ben. Hekim, görüyor musun dedi, nasıl öfkeleniyorsun? Sen böyle yaptıkça çocuğunu görmene engel olacağım. Onu görmek yetmez, onun için yaşamak gerek. Ne zaman akıllı uslu davranırsan o zaman çocuğunu sana ben getireceğim. Zavallı kadın başını eğdi. Özür dilerim doktor bey, gerçekten de pek çok özür dilerim dedi. Eskiden az önce yaptığım gibi konuşmazdım. Başımdan öyle felaketler geçti ki arada sırada ne söylediğimi bilmiyorum. Size hak veriyorum. Heyecan duymamdan korkuyorsunuz. Sizin istediğiniz kadar beklerim. Ama yemin ederim ki kızımı görmek bana ziyan vermez. Dün akşamdan beri onu görüyorum. Gözlerimi bir an ondan ayırmıyorum. Biliyor musunuz, şimdi ben onunla yavaş yavaş konuşmaya başlayınca onu bana getirecekler. İşte bu kadar. Monferme'ye kadar gidip getirdikleri çocuğumu görmek istemem pek tabii bir şey değil mi? Öfkeli değilim. Pek mutlu olacağımı biliyorum. Bütün gece beyaz beyaz bir şeyler, bana gülümseyen insanlar gördüm. Doktor bey ne zaman isterse Kozet'imi bana getirir. Ateşim yok çünkü iyileştim artık. Hiçbir hastalığım yok. Ama hastaymışım gibi davranacağım. Buradaki hanımları memnun etmek için kımıldamadan yatacağım. Gayet sakin olduğumu görünce de bunun çocuğunu vermek gerek diyecekler. Bay Madeleine yatağın yanındaki sandalyeye oturmuştu. Kadın ona doğru döndü. Çocukluğu pek andıran bu hastalığın güçsüzlüğüyle de dediği gibi sakin, pek uslu görünmek için göze çarparcasına bir çaba harcıyordu. Çünkü onu böyle yumuşak başlı görüp de Kozet'i yanına getirmemezlik edemezlerdi. Yalnız kendisini tutmaya uğraşırken bir yandan da Bay Madeleine'e bin türlü şey sormaktan kendini alıkoyamıyordu. Yolculuğunuz iyi geçti mi Sayın Başkan? Ah siz ne kadar iyi bir insansınız. Kızımı bana getirmek için oralara kadar gittiniz. Bana sadece şimdi nasıl olduğunu söyleyin. Yola iyi dayanabildi mi? Ne yazık, beni hatırlayamayacak. Bunca zaman geçti, beni unutmuştur yavrum. Çocukların hafızası yoktur ki. Tıpkı kuşlar gibi. Bugün bir şey görür, yarın bir başkasını. Sonunda hiçbirini düşünmez bile. Acaba beyaz çamaşırı var mı? Tenardiyeler onu temiz tutmuşlar mı? Onu iyi beslemişler mi? Ah, bilseniz ne kadar acı çektim. Sefaletim içinde bunları kendi kendime sorarak. Ama şimdi bütün bunlar geçti, sevinçliyim. Ah, ah yavrumu görmeyi ne kadar istiyorum. Sayın Başkan, onu güzel buldunuz mu? Benim kızım pek güzel değil mi? O yolcu arabasında kim bilir ne kadar üşüdünüz. Hiç olmazsa bir an için bile onu buraya getiremezler miydi? Hemen sonra gene götürürlerdi. Söyleyin, siz her şeyi bilirsiniz, siz isteseniz. Bay Madeleine onun elini tuttu. Kozet pek güzel dedi. Kozet'in sağlığı yerinde, pek yakında onu göreceksiniz. Ama sakinleşin. Çok heyecanla konuşuyorsunuz. Sonra bir de kollarınızı dışarı çıkarıyorsunuz. Bu da sizi öksürtüyor. Gerçekten de öksürük hemen her kelimede Fantin'in sözünü kesiyordu. Fantin hiç ses çıkarmadı. Vermek istediği güveni pek taşkın şikayetlerle sarsmış olmaktan korktu. Durumla ilgisi olmayan sözler söylemeye başladı. Monferme oldukça güzel yer değil mi? Yazın oraya hoş vakit geçirmek için gidilir. Tenardiyelerin işi iyi gidiyor mu? Onların memleketinden pek yolcu geçmez. O han da zaten bir koltuk meyhanesi gibi bir şeydir. Bay Madlen hala onun elini tutuyordu. Onu kaygıyla, dikkatle seyrediyordu. Ona bir şeyler söylemek isteğiyle buraya geldiği bir gerçekti ama şimdi söylemek gerekince tereddüt ediyordu. Yanlarında sadece Semple Semşire kalmıştı. Bu sırada sessizlik içinden Fantin haykırdı. ''Sesini duyuyorum, Tanrım, sesini duyuyorum.'' Etrafındakileri susturmak için kolunu uzattı, soluğunu tuttu, hayranlıkla dinlemeye koyuldu. Bahçede oynayan bir çocuk vardı, ya kapıcının ya da işçilerden birinin çocuğu. Üzüntülü olayların esrarlı hazırlanışına dahil olduğu sanılabilecek, daima rastlanan tesadüflerden biriydi bu. Çocuk, küçük bir kız, gidip geliyor, ısınmak için koşuyordu. Gülüyor, bağıra bağıra türkü söylüyordu. Ne yazık ki şu çocuk oyunları da ne işlere yaramaz. Fantin'in türkü söylediğini duyduğu işte bu küçük kızdı. Ah ya Rabbi diyordu, benim Kozet'im, sesini tanıdım. Çocuk geldiği gibi uzaklaştı, ses kesildi. Fantin bir süre daha dinledi, sonra yüzü karardı. Bay Madlen onun alçak sesle şöyle dediğini duydu. Şu doktor ne kadar kötü bir adam.
Yavrumu görmeme izin vermiyor. Bu adamın zaten kötü bir yüzü var.
Gene de düşüncelerinin sevinçli temeli yüze vurdu. Başı yastıkta, kendi kendine konuşuyordu. Ne kadar mutlu olacağız ikimiz bir arada. Önce bir küçük bahçemiz olacak. Bay Madlen bana söz verdi. Kızım bahçede oynayacak. Şimdi artık harfleri öğrenmiş olmalı, onu okuturum. Çayırların üzerinde kelebek kovalar, onu seyrederim. İlk Hristiyanlık iman ödevini yerine getirir. Aa ya! Bunu ne zaman yapar acaba? Parmaklarıyla saymaya başladı. 1, 2, 3, 4, şimdi 7 yaşında. 5 yıl sonra beyaz bir duvak takar, ajurlu çoraplar giyer, küçük bir hanım hali takınır. Ey benim sevgili hemşirem, ne kadar aptal olduğumu bilemezsiniz. Şimdi de oturmuş kızımın ilk Hristiyanlık ayinini düşünüyorum. Gülmeye başladı. Bay Madlen Fantin'in elini bırakmıştı. Bu sözleri esen rüzgarı dinler gibi dinliyordu. Gözleri yerde, aklı dipsiz düşüncelere dalmış gibi. Fantin birdenbire konuşmasını kesti. Bunun üzerine Bay Madlen başını kaldırdı. Fantin korkunç bir hal almıştı. Artık konuşmuyor, soluk almıyordu. Yattığı yerden hafifçe doğrulmuştu. Zayıf omuzu geceliğinden dışarı çıkmıştı. Az önce sevinçle parlayan yüzü sapsarı olmuştu. Gözleri dehşetle irileşmiş, karşısında odanın öbür başında müthiş bir şeye bakar gibiydi. Bay Madlen aman yarabbi diye haykırdı. Nen var Fantin? Fantin buna karşılık vermedi, gördüğü her neyse ondan gözlerini ayıramıyordu. Bir eliyle onun koluna dokundu, ötekiyle arkasına bakmasını işaret etti. Bay Madlen döndü, Javert'i gördü. 3. Javert memnun. İşte olup bitenler. Bay Madlen Arras Cinayet Mahkemesi salonundan ayrıldığında, saat gece yarımı yeni çalmıştı. Kendisine yer ayırttığını bildiğimiz posta arabasıyla yola çıkmak için hana ucu ucuna yetişebilmişti. Sabah saat 6'dan az önce Montreuil-sur-Mer'e dönmüştü. İlk işi de Bay Lafitte'e yazdığı mektubu postaya vermek olmuştu. Sonra revire geldi, Fantin'i gördü. Öte yandan o cinayet mahkemesi salonundan daha yeni ayrılmıştı ki savcı ilk şaşkınlıktan kendini kurtarmış, Sayın Montreuil-sur-Mer Belediye Başkanı'nın çılgınca davranışını gözler önüne sermek, bu garip olayla inançlarında hiçbir değişiklik olmadığını bildirmek için söz almıştı. Bu olaylar daha sonra aydınlanacaktı. Şimdilik muhakkak ki gerçek Jean Valjean olan şu Champmathieu'nün mahkumiyetini geriye bıraktırıyordu. Savcının ısrarı herkesin, halkın, mahkeme heyetinin, jürinin duygularıyla çelişiyordu. Bu açıkça görülüyordu. Avukatı bu hitabeyi pek rahatlıkla çürüttü. Bay Madlen'in yani gerçek Jean Valjean'ın açıklamalarıyla davanın dipten doruğa biçim değiştirdiği, jürinin önünde bir suçsuzun bulunduğunu anlattı, ispat etti. Avukat buradan ne yazık ki pek yeni olmayan adli suçlar falan üzerine bir takım heyecanlı özetler verdi. Bu özetlemede başkan da avukatın tarafını tuttu. Jüri birkaç dakikada Jean Mathieu'yu beraat ettirdi. Ne var ki savcıya bir Jean Valjean gerekiyordu. Jean Mathieu'yu elinden kaçırınca Madeleine'i yakaladı. Jean Mathieu'nun serbest bırakılmasından hemen sonra savcı başkanla danışmaya çekildi. Montreuil-sur-Mer belediye başkanının tutuklanması gerekliliği üzerinde tartıştılar. Bu cümleyi başsavcıya verdiği raporda savcı kendisi kaleme almıştı. İlk heyecan yatıştığından mahkeme başkanı pek karşı duramadı. Adaletin görevini yerine getirmesi gerekirdi. Sonra da her şeyi açıklamak gerekirse, başkan her ne kadar iyi ve oldukça akıllı bir insansa da pek şiddetli, pek ateşli bir kralcıydı. Montreuil-sur-Mer belediye başkanının kan çıkarmasından söz ederken Bonaparte değil de imparator demesine çok şaşmıştı doğrusu. Böylece tevkif emri hemen yola çıkarıldı. Savcı onu Montreuil-sur-Mer'e 4 nala giden bir ulakla gönderdi. Polis müfettişi Javert'i görevlendirdi. Bildiğimiz gibi Javert ifadesini verir vermez hemen Montreuil-sur-Mer'e dönmüştü. Özel ulak kendisine tutuklama emrini getirdiğinde Javert kalkıyordu. Ulak da akıllı, zeki bir polisti. Aras'ta olup bitenleri Javert'e 2-3 kelimeyle anlatıverdi. Savcının imzaladığı tutuklama emri şöyle yazılmıştı. Müfettiş Javert, Montreuil-sur-Mer Belediye Başkanı Madeleine Efendi'yi yakalayacak. Bugünkü duruşmada sözü edilen kimsenin serbest bırakılan Forsa Jean Valjean olduğu kabul edildi. Javert'i tanımayan, onun hastanenin bekleme odasına girdiğini gören biri, neler olup bittiğini hiç tahmin edemez, onda dünyanın en tabii tutumunu görürdü. Soğuk, sakin, ciddiydi. Kırlaşmış saçları şakaklarında iyice parlatılmış, düzeltilmişti. Merdivenleri her zamanki yavaşlığıyla çıkmıştı. Onu çok iyi tanıyan, dikkatlice inceleyen biri ürperirdi. Deri yakasının tokası, ensesinde olacak yerde sol kulağının üzerindeydi. Bu duyulmamış bir zihin karışıklığının belirtisiydi. Javert eksiksiz bir yaratıktı. Ne görevinde ne de üniformasında bir karışıklığa gelemezdi. Alçaklarla kurallara uygun, elbisesinin düğmeleriyle sertti. Yakasının tokasının ters takılması için onda içten içe yer sarsıntıları diyebileceğimiz o dehşetli heyecanlardan birinin bulunması gerekti. Pek sade bir şekilde gelmişti. Yanına bir onbaşıyla komşu karakoldan 4 asker almıştı. Askerleri avluda bırakmıştı. Kapıcı kadın, belediye başkanını arayan silahlı kimselere alışık olduğundan, hiçbir şeyden kuşkulanmadan onlara Fantin'in odasını göstermişti. Javert, Fantin'in odasına gelince anahtarı çevirdi, bir hasta bakıcı ya da bir hafiye yumuşaklığıyla kapıyı itti, içeri girdi. Aslında söylemek gerekirse içeri girmedi. Aralık duran kapıda, şapkası başında, sol eli çenesine kadar kapalı redingotunun içinde öylece duruyordu. Dirseğin katlandığı yerde kocaman bastonunun kurşuni tepesi görünüyordu. Baston efendisinin arkasına gizlenmişti. Kimse onun varlığının farkına varmadan bir dakikaya yakın böylece kaldı. Birdenbire Fantin başını kaldırdı, onu gördü. Bay Madeleine'i de arkaya döndürdü. Bay Madeleine'in gözleri Javert'in bakışıyla karşılaştığı an Javert yerinden oynamadan, kımıldamadan, yaklaşmadan pek korkunç bir hal aldı. İnsanın hiçbir duygusu sevinç kadar korkunç olmayı başaramaz. Lanetlendiğini bilen bir şeytanın yüzüydü bu. En sonunda Jean Valjean'ı ele geçirmiş olmanın kesinliği Javert'in ruhunda bütün bulunanları yeryüzüne dökmüştü. Karıştırılan dip yüze çıkmıştı. İzi kibarca kaybetmiş olmanın, birkaç dakika Jean Mathieu hakkında aldanmanın verdiği utanç, önce iyi tahmin etmiş olmanın, uzun zamanda doğru bir içgüdüye sahip olmanın yanında silinip gidiyordu. Javert'in memnuniyeti amirane duruşuyla da belli oldu. Zaferin biçimsizliği o dar alanda yayıldı. Bu hoşnut bir yüzün verebileceği dehşet yayılması oldu. Şu anda Javert göklere uçuyordu. Açıkça farkında olmadan gene de gerekliliğinin, Başarının belirsiz bir sezişiyle adaleti, ışığı, gerçeği temsil ediyordu. Kötüyü ezmek onların kutsal ödevleriydi. Önünde, çevresinde, sonsuz bir derinlikte kudret, akıl, karara bağlanmış dava, hukuki vicdan, genel hukuk adına yapılan kovuşturma, bütün yıldızlar vardı. Düzeni koruyordu, kanundan yıldırım çıkarıyordu, toplumun öcünü alıyordu. Mutlaka yardım ediyordu. Bir zafer içinde dikiliyordu. Başarısında biraz meydan okuma, azametli, şaşalı, yırtıcı bir Cebrail'in insanüstü canavarlığını mavi gökyüzüne seriyordu. Yerine getirdiği işin korkunç gölgesi, kasılmış elindeki toplum kılıcının belli belirtisiz parıltısını gözler önüne seriyordu. Mutlu, öfkeli suçu, kötülüğü, isyanı, telef olmayı, cehennemi topuğunun altında tutuyordu. Neşe saçıyordu, mahvediyordu. Tartışma kabul etmez bir büyüklük vardı onda. Korkunç Javert'te iğrenç hiçbir şey yoktu. Dürüstlük, samimiyet, saflık, inanç, görev düşüncesi aldanarak iğrenç bir hal olabilen şeylerdir. Ama iğrenç de olsalar büyük kalırlar. Bunların insan vicdanına has ululukları dehşet içinde de sürüp gider. Bunlar bir kusuru olan faziletlerdir. Bu kusur hatadır. Bir mutaassıbın merhametsizlik içindeki insafsız dürüst sevincinde anlatılamaz bir korkunçça saygıdeğer parıldama vardır. Javert kendisi farkında olmadan korkunç mutluluğun içinde üstün gelen bir cahil kadar acınmaya değerdi. İyinin kötülüğü diyebileceğimiz şeyi yansıtan bu yüz kadar içler acısı korkunç bir şey düşünülemez. 4. Kuvvet hak kazanıyor. Fantin, belediye başkanı kendisini onun elinden kurtardığı günden beri Javert'i görmemişti. Hasta zihni hiçbir şeyin farkına varmadı ama onun gelip kendisini yeniden alıp götürmesinden korkuyordu. Bu korkunç yüzü görmeye dayanamadı, ölecek gibi oldu. Yüzünü iki elinin arasına sakladı, dehşetle haykırdı. "Kurtarın beni Bay Madeleine!" Jean Valjean, bundan sonra ona başka ad vermeyeceğiz, ayağa kalkmıştı. En tatlı, en sakin sesiyle Fantine, "Merak etmeyin, sizin için gelmedi." dedi. Sonra Javert'e döndü. "Ne istediğinizi biliyorum." dedi. Javert, "Hadi çabuk." dedi. Bu iki kelimenin söylenişinde pek vahşi, pek şiddetli bir hal vardı. Javert, "Hadi çabuk." demedi de sanki "Hadi çabuk" gibi bir şey söyledi. Bunların söylenişini hiçbir imla belirtemez. Artık bu bir insan sözü olmaktan çıkmıştı, bir böğürtüydü.